Ayrım 35, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 451. 07-14. Safiye başka bir tünelde Kara'nın yanında yürüyordu. Rahim klanı önlerine ve arkalarına yayılmış gruplar halinde yol alıyor, karanlığı gaz lambalarıyla aydınlatıyordu. Son 3 saattir yürüyor, su içmek ve dinlenmek için düzenli aralarla duruyorlardı. Safiye'nin omzu acımaya başlamıştı ama itiraz etmiyordu. Bütün klan hareket halindeydi, çocuklar bile. Birkaç adım ileride yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 çocuğa eşlik eden bir anne yürüyordu. Yaşı büyük olan kızlar küçük olanların ellerinden tutuyordu. Bütün rahimler gibi çocuklar da pelerin takıp başlıklarını geçirmişti. Safiye kaçamak bir şekilde dönüp ona bakan çocukları inceledi. Hepsi kardeş gibi görünüyordu. Yeşil gözler, siyah saçlar, parlak bir ten. Utangaç gülümsemeleri bile aynı gamzeli çekiciliği taşıyordu. Yetişkin kadınlar bazı önemsiz açılardan farklılık gösterse de bazıları zayıf, bazıları iri yapılı, bazıları uzun, diğerleri kısa saçlıydı. Yüz hatları birbirine çarpıcı şekilde benziyordu. Kabile hocası Lulu onlarla aynı hızda ilerliyordu. Ubar'ın kapılarına yolculuğa çıktıkları duyurulduktan sonra klanın harekatını organize etmek için yola çıkmıştı. Yüzyıllardır Ubar'ın gardiyanları olarak rahimlerin hiçbiri bu önemli olayın dışında bırakılmamıştı. Yola çıktıktan sonra Lulu sessizleşmiş, Kara ve Safiye'yi yeni öğrendikleri kardeşlikleri hakkında konuşmak için yalnız bırakmıştı. Bu hala gerçek dışı gibi geliyordu. Son bir saattir ikisi de kendi düşüncelerine gömülmüş, hiçbir şey konuşmamıştı. Sessizliği ilk bozan Kara oldu. ''Erkekleriniz nerede?'' diye sordu. ''Çocukların babaları. Onlar bize yolda mı katılacak?'' Lulu kaşlarını çatarak baktı Kara'ya. ''Erkek yok, yasak.'' Safiye Lulu'nun erkeklerle ilgili daha önceki yorumunu hatırladı. Safiye'nin doğumunun yasak oluşu hakkında anlattıklarını, böyle bir izin mi gerekiyordu? Hepsi bu yüzden mi birbirine benziyordu? Soylarının saf kalması için yapılan bir genetik girişim miydi bu? Yalnızca kadınlar mı var diye sordu Kara. Rahimde bir zamanlar yüzlerce kişi vardı dedi Lulu sessizce. Şimdi sayımız 36. Belkıs'ın Sabah kraliçesinin kanıyla bize bahşedilen yetenekler zayıfladı. Daha kırılgan hale geldi. Ölü doğumlar canımızı sıkıyor. Kimileri yeteneklerini kaybediyor. Dünya bizim için zehirli bir yer haline geldi. Daha geçen hafta yaşlılarımızdan Mara, Maskat'taki bir hastaneye gidince yeteneklerini kaybetti. Nedenini bilmiyoruz. Safiye kaşlarını çattı. Durmadan sözünü ettiğiniz bu yetenekler neler? Lulu içini çekti. Bizden biri olduğun için bunu sana söyleyeceğim. Test edildin ve içinde bazı Ubar yetenekleri bulundu. Test mi diye sordu Kara Safiye'ye bakarak. Lulu başını salladı. Bir zamanlar klanımızdaki melez çocukları test ediyorduk. Almaz bir erkekle birlikte olmak için rahimden ayrılan, aşk için soyunu tehlikeye atan ilk insan değildi. Böyle doğan başka çocuklar da oldu. Çok azının yetenekleri vardı. Elini Safiye'nin dirseğine koydu. Tel Aviv'deki terörist bombalamasında mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını duyduğumuzda kanında bir güç bulunduğunu düşündük. Bombalamadan bahsedildiğini duyunca Safiye sendeledi. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmasının gazetelere çıktığını hatırlıyordu. Ama seni test edemeden ülkeden ayrıldın. Bir daha geri dönmedin. Bu yüzden kaybolduğunu sandık. Sonra anahtar keşfini duyduk İngiltere'de, denetlediğin müzede. Bu bir işaret olmalıydı. Kadının sesinde biraz canlanma olmuş, umut dolu bir hal almıştı. Buraya geri döndüğünde seni aradık. Lulu sesini alçaltarak tünele baktı. Önce nişanlını kaçırmaya çalıştık, seni buraya çekmek için. Kara hayretle yutkundu. Onu kaçırmaya kalkanlar sizdiniz. ''O da yeteneksiz biri değil.'' dedi yaşlı kadın yarı gülümseyerek. ''Kalbini neden ona verdiğini anlıyorum.'' Safiye biraz mahcubiyet hissediyordu. ''Onu kaçırmayı başaramayınca ne yaptınız?'' ''Seni bize doğru çekemeyince biz sana geldik. Seni eski usul test ettik.'' Safiye'ye baktı. ''Yılanla.'' Safiye olduğu yerde kalıp Kara'nın banyosundaki olayı hatırladı. Bana engerek yılanını mı gönderdiniz? Lulu Kara'yla birlikte durdu. Birkaç kadın onları geçti. Böyle basit yaratıklar yetenekli olanları, Ubar'ın kusadıklarını tanır. Böyle bir kadına zarar vermezler, onda huzur bulurlar. Safiye çıplak göğsünde yatan, güneşleniyormuş gibi rahatlayan yılanı hala hissedebiliyordu. Derken hizmetçi içeri girip çığlık atmış, yılanın ona saldırmasına neden olmuştu. Birini öldürebilirdiniz. Lulu yola devam etmelerini işaret etti. Saçma, biz aptal değiliz. Bu konuda eski geleneklere bağlı değilizdir. Yılanın dişlerini çıkardık, tehlikede değildin. Safiye tünelde yavaşça ilerlerken konuşamayacak kadar sersemlemişti. Ama Kara öyle değildi. Nedir bu yetenek deyip durduğunuz şeyler? Yılanın Safiye'de ne hissetmesi gerekiyordu? İrem'in nimetlerini taşıyanlar iradelerini zihinlerine yansıtabilirler. Özellikle ortamdaki yaratıklar bizim isteklerimize boyun eğer, emirlerimize uyar. Yaratık ne kadar basitse kontrol etmesi o kadar kolay olur. Gelip görün. Lulu duvara gitti. Kumlu zeminde küçük bir delik açıldı. Lulu ellerini açtı. Safiye'nin zihninde hafif bir uğultu başladı. Delikten küçük bir tarla faresi çıktı. Bıyıkları titreşen kör fare bir kedi kadar evcil bir şekilde hocanın avucuna çıktı. Lulu onu parmağıyla okşayıp bıraktı. Hayvan dışarı çıktığına şaşırmış gibi tekrar delikten içeri koştu. Böyle basit hayvanları etkilemek kolaydır. Lulu başını Kara'ya doğru sallayıp tünelde yürümeye devam etti. Kötüye kullanımla zihinleri zayıflamış olanları da. Kara bakışlarını kaçırdı. Yine de erkeklerin uyanık zihinleri üzerinde biraz kontrolümüz var. Yapabildiğimiz en iyi şey onlara yakınken algılarını donuklaştırıp bulutlandırmak. Böylece varlığımızı kısa bir süre için gizliyoruz. Bunu da yalnız kendi şeklimizdeyken yapabiliyoruz. Giysilerle yapmamız bile çok zor. En iyi çıplakken ve gölgelerde yapılabiliyor. Kara ve Safiye birbirine bakarken konuşamayacak kadar şaşkındı. Bu bir tür telepati, zihin bükmeydi. Lulu pelerinini düzeltti. Ve kuşkusuz bu yetenek kişinin kendisi üzerinde de kullanılabilir. İrade içe yönlendirilir. Bizim ilk ve sonuncumuz olan Sabah Kraliçesine uzanan soyumuzu korumak için bize bahşedilen en büyük nimettir. Safiye Sabah Kraliçesi ile ilgili Arabistan, Etiyopya ve İsrail'de anlatılan hikayeleri hatırlıyordu. Hikayelerin çoğunda hayali süslemeler bulunurdu. Sihirli halılar, konuşan kuşlar, hatta zihin yoluyla iletim gibi. Kraliçenin hayatındaki en önemli erkek olan Kral Süleyman'ın hayvanlarla konuştuğu söylenirdi. Tıpkı hocanın şimdi iddia ettiği gibi. Safiye John Kane'e saldıran leoparı düşündü. Bu kadınlar o hayvanları gerçekten kontrol ediyor olabilir miydi? Sabah Kraliçesi ile ilgili bütün o olağanüstü hikayelerin kaynağı böyle bir yetenek olabilir miydi? Kara sersem gibi konuştu. Yeteneğini içe yönelttiğinde ne olur? En büyük lütuf. Lulu sesinde bir özlemle konuşuyordu. Bir çocukla olgunlaşırız. Çocuk bir erkekten olmaz. Kara ve Safiye inanamayarak birbirine baktı. Bakire doğumu diye fısıldadı Kara. Bakire Meryem gibi diye düşündü Safiye. İlk anahtar demir kalp. Bu yüzden mi Meryem'in babasının mezarına gizlenmişti? Bir tür teşekkür bir bakireden diğerine. Safiye başını iki yana salladı. Ne demek istiyorsunuz? Lulu asasını kaldırıp ileri geri sallayarak bütün klanı işaret etti. Hepimiz aynı kadınız. Modern anlamda konuşursak genetik olarak birbirimizin aynıyız. Bize verilen en büyük lütuf soyumuzu saf tutma yeteneğimiz. Kendi rahmimizden yeni bir nesil üretebilmemiz. Klonlar dedi Kara. Hayır dedi Safiye, hocanın anlattığı şeyi anlamıştı. Bu bazı böceklerde ve hayvanlarda, özellikle de arılarda görülen bir üreme işlemiydi. Partenojenez, yani eşeysiz üreme dedi Safiye yüksek sesle. Kara şaşırmış görünüyordu. Dişinin kendi genetik kodunu içeren bir çekirdeği olan yumurta ürettiği üreme biçimi. Yumurta büyüyüp içindeki canlı doğunca annenin genetik açıdan bir kopyası olur. Safiye tünelin aşağı ve yukarı kısımlarına baktı. Bütün bu kadınlar. Telepatik yetenekleri bir şekilde kendilerini üretmelerine izin veriyordu. Aseksüel üreme. Oxford'daki biyoloji profesörlerinden birinin seksüel üreminin bedenlerimiz için garip bir şey olduğundan bahsettiğini hatırlıyordu. Normalde bir vücut hücresi kendisinin tam kopyasını üretmek için bölünüyordu. Yalnızca yumurtalıklar veya testislerdeki cinsiyet hücreleri, dişilerde yumurta, erkeklerde sperm, orijinal genetik kodlarının yarısını üretecek şekilde bölünüyor, bu da genetik materyal karışımına izin veriyordu. Ama eğer bir kadın döllenmemiş yumurtasındaki bu hücresel bölünmeyi sırf irade gücüyle durdurabiliyorsa, sonuçta meydana gelen çocuk annenin tam kopyası olurdu. Anne, Safiye'nin nefesi tıkandı. Durup etrafındaki yüzlere baktı. Eğer Lulu'nun söyledikleri doğruysa, eğer annesi bu klandansa, o zaman etrafındaki bütün kadınlar onun annesiydi. Onu mümkün olan bütün varoluş şekillerinde görebiliyordu. Emzik emen yeni doğmuş bir bebekten, çocuğunu emziren bir anneye, ablasıyla el ele gezen küçük kızdan yanındaki büyük kıza kadar hepsi annesiydi. Safiye hocanın daha önce söylediği şifreli sözleri şimdi anlayabiliyordu. Hepimiz, hepimiz senin anneniz. Bu bir metafor değildi, gerçekti. Safiye hareket edemeden ya da bir şey söyleyemeden dururken iki kadın yanından geçti. Biri içinde demir kalp olan gümüş çantayı taşıyordu. Yanındaki de Sabah kraliçesinin büstünün takılı olduğu demir mızrağı. Safiye mızrağın üzerindeki demir büste baktı. Sabah kraliçesinin yüzüne, bu kadınların yüzüne. Birden kafasına dank eden şey Safiye'yi neredeyse kör ediyordu. Sabah, Lulu başını salladı. O ilk ve sonuncudur, hepimizin içindedir. Hocayla daha önce yaptığı bir konuşma Safiye'nin zihninde canlandı. Biz Sabah kraliçesiyiz. Safiye pelerinli kadınların geçişini seyretti. Bu kadınlar tarih boyunca kendilerini aseksüel olarak çoğaltmışlardı. Genetik kodları bir kadına kendini yenilemek için bu şekilde çocuk doğuran ilk kadına kadar uzanıyordu. Sabah kraliçesi Belkıs'a. Lulu'nun yüzüne uzun zaman önce ölmüş kraliçenin yeşil gözlerine baktı. Şimdiki zamanda yaşayan geçmiş, ilk ve sonuncu. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Ön sıradan bir çığlık yükseldi. Dağları geçtik dedi hoca. Gelin, Ubar'ın kapıları bekliyor. 07:33 Painter gözlerini gölgeleyerek stop etmiş minibüse, yükselen güneşe, etraflarındaki kum duvarlarına baktı. Yaklaşan fırtına vurduğunda burası kapana kısılmak için iyi bir yer olmayacaktı. Dağı andıran kum tepelerini kayalara vuran dalgalar gibi üzerlerine döküldüğünü hayal etti. Tekrar hareket etmek zorundaydılar. Birkaç dakika önce minibüs düz ovada ilerliyor, sörf yapan bir Volkswagen gibi kum tepelerinin kenarlarından geçiyordu. İzledikleri çakıl taşlarından oluşan caddeler sonunda tamamen kaybolmuş, sıkı kumda ilerlemek zorunda kalmışlardı. Ama anlaşılan kumların hepsi sıkı değildi. ''Deve çukuru'' dedi Barak, dizlerinin üzerinde minibüsün arkasına bakıyordu. Ön ve arka tekerlekler aksa kadar kuma batmıştı. ''Buradaki kum çok gevşek ve derin, bataklık kumu gibi. Develer vücutlarını temizlemek için bunların içine girer.'' ''Minibüsü kazıp çıkarabilir miyiz?'' diye sordu Omaha. ''Buna zaman yok.'' dedi Painter. Barak başını salladı. ''Ve ne kadar derin kazarsanız minibüs o kadar derine batar.'' ''O zaman mümkün olan her şeyi boşaltmamız gerek, yürüyerek gideceğiz.'' Danny homurdandı. ''Ulaşım şeklimiz konusunda biraz daha seçici olmalıyız. Önce bir kamyon, şimdi de bu.'' Painter uzaklaştı. Çok fazla gerilim enerjisiyle doluydu ya da belki de havanın elektriğiydi. ''Şu kum tepesine tırmanacağım. Bakalım Şisur'u görebilecek miyim? Bir milden uzak olamaz. Bu arada minibüsü temizleyin. Silahlar, ekipman, her şey.'' Painter tepeye doğru tırmanmaya başladı. Omaha da peşinden. ''Ben kendim bakabilirim.'' dedi Painter onu eliyle göndererek. Ama Omaha tırmanmaya devam etti. Kumu cezalandırıyormuş gibi her adımını sertçe derine basıyordu. Painter onunla tartışmak istemedi. Böylece kum tepesine tırmanmaya devam ettiler. Bu Painter'ın aşağıda hayal ettiğinden daha zorlu bir yürüyüştü. Omaha ona yaklaştı. ''Özür dilerim.'' Painter'ın alnı şaşkınlıkla kırıştı. ''Minibüs içinde de Omaha, çukuru görmeliydim.'' ''Merak etme, o çukura ben de düşerdim.'' Omaha çıkmaya devam etti. ''Yalnızca üzgün olduğumu söylemek istedim.'' Painter onun özrünün minibüsten çok daha fazlasını içerdiğini biliyordu. Sonunda kum tepesinin bıçak keskinliğindeki tepesine vardılar. Kum ayaklarının altında dağılıyor, kenardan aşağıya doğru kayıyordu. Çölde mükemmel bir sessizlik vardı. Ne bir kuş sesi ne böcek vızıltısı. Rüzgar bile biraz kesilmişti. Fırtınadan önceki sessizlik. Painter karşısındaki geniş alana hayretler içinde baktı. Kum tepeleri ufka kadar uzanıyordu. Ama onun asıl dikkatini çeken şey kuzeye doğru giden duvar, yani kum kasırgasıydı. Birkaç mavimsi parıltı gördü. Statik boşalma, yıldırım gibi. Gizlenmeleri gerekiyordu. İşte dedi Omaha koluyla işaret ederek palmiye ağaçları yığını. Painter yarım mil ötedeki kum tepelerinin arasına gömüldüğü için gözden kaçırması kolay olan minik yeşilliği gördü. Şesur vahası dedi Omaha. Fazla uzak değildiler. Painter dönerken bir hareket gözüne ilişti. Doğu gökyüzünde sivrisineğe benzer siyah şey sabah güneşinde parlıyordu. Gece gözlüğünü taktı. Düşük ışık özelliği yerine sıradan lensleri açtı, görüntüyü yaklaştırdı. Ne o? Bir ulaştırma helikopteri, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri. Büyük olasılıkla Tomb Raider'den geliyordur. Buralara inmek için dolaşıyor. Fırtına yüzünden gelen bir kurtarma birimi mi? Hayır, bu Cassandra. Painter onun sesini kafasının içinde duydu. Gerçekten Yemen sınırına gideceğine inandığımı mı sandın? Bu görüntü Cassandra'nın grubunun ellerinin nereye kadar uzandığını açıkça gösteriyordu. Painter burada kazanmayı nasıl bekleyebilirdi? Çok az askeri eğitim almış 5 adamı vardı yalnızca. Olduğuna emin misin? Painter helikopterin pervanesinin kumlara doğru alçalıp kum tepelerinin ardında gözden kaybolduğunu gördü. Evet, haritadaki nokta orası 6 mil uzak. Painter gözlüğü çıkardı. Cassandra rahat edemeyeceği kadar yakınındaydı. Harekete geçmeliyiz dedi. Painter yerlerini belirleyip tepeden aşağıya yöneldi. İki adam kayarak indi. Yere indiklerinde Painter yığılmış malzemelere baktı. İhtiyaç duyabilecekleri bir şeyi geride bırakmak istemiyorlardı. Ne kadar var diye sordu Coral. Yarım mil. Yüzlerdeki rahatlama ifadesi açıkça görülüyordu. Ama Coral onun gerginliğini fark edip yanına geldi. Cassandra gelmiş bile dedi Painter doğuda. Coral omuz silkti. Bu iyi. Fırtına vurduğunda mahvolacak. Biz burada bir iki gün daha kazanabiliriz. Özellikle de sahilden gelen yüksek basınç sistemi üzerimizde çarpışırsa. Beklenen şu mega fırtınadan bahsediyorum. Painter başını sallayıp derin bir nefes aldı. Coral haklıydı. Bunu hala atlatabilirlerdi. Teşekkürler diye mırıldandı. Hiç önemli değil binbaşı. Aletleri hızla bölüştürdüler. En büyük sandık yere nüfuz eden radar birimini taşıyordu. Painter ve Omaha bunu aralarında kaldırdı. Çok ağırdı. Ama gömülü hazine için harabeleri aramak istiyorlarsa böyle bir alete ihtiyaçları olacaktı. Böylece yola çıkıp iki futbol sahası kadar yüksek olan bir kum tepesinin etrafından dolaşıp daha küçüklerin üstünden geçtiler. Güneş yükselmeye devam ediyor, kumu ve havayı ısıtıyordu. Kısa süre içinde adrenalinleri tükenip yorgunluktan bitap düşünce neredeyse sürünme hızında ilerlemeye başladılar. Ama sonunda alçak bir kum tepesine tırmandılar ve ilerideki vadide modern beton binalar, ahşap yapılar ve küçük bir cami buldular. Şisur Vadisi'ne gelmişlerdi. Vadide Rübul halinin uçsuz bucaksız kızıllığını tek tük yeşillik kesiyordu. Binaların yanında akasya bitkileri büyümüş, palmiye ağaçlarının yanı sıra sarı çiçekli bitkiler kuma yayılmıştı. Mimoza'ya benzer daha büyük ağaçlar kumda gölgeli çardaklar oluşturuyordu. Bol miktarda hurma ağacı yükseklere tırmanıyordu. Tek yeşil alanın birkaç saçaklı tuz çalısı ve solgun kamış otlarından ibaret olduğu çöldeki yürüyüşten sonra Şisur cennet gibiydi. Köyde hiçbir şey hareket etmiyordu, terk edilmiş gibi görünüyordu. Fırtınanın ucu onlara doğru yaklaşırken rüzgar yine hızlanmaya başlamıştı. Tozların arasında bazı süprüntüler de dönüyordu. Kumaş perdeler açık camlardan dışarı uçuşuyordu. ''Burada kimse yok'' dedi Clay. Omaha biraz ileri çıkıp küçük kasabayı taradı. Boşaltılmış ama zaten sezon dışında burası büyük oranda boştur. Şisur dolaşan Bait Musan Bedevi kabilesi için bir uğrak yeridir. Sürekli gelip giderler. Kasabanın hemen dışındaki harabelerin keşfi ve burada turizmin başlamasıyla birlikte büyüyüp biraz daha kalıcı bir şehre dönüştü. Ama bu bile mevsime bağlı. Peki nerede bu harabeler diye sordu Painter. Omaha kuzeyi işaret etti. Kum ovalarının üzerinde küçük bir kaya yükseltisi görünüyordu. Painter bunun doğal bir kireç taşı çıkıntısı olduğunu düşünmüştü. Çöldeki çok sayıda düz tepeden biriydi bu da, ama şimdi yapıyı oluşturan üst üste yığılmış taşları fark ediyordu. Bir gözcü kulesi gibi görünüyordu. İrem Kalesi dedi Omaha, en yüksek noktası. Harabelerin büyük kısmı aşağıda, gözden uzakta gizli. Boş kasabaya doğru yürümeye başladı. Diğerleri sığınacak bir yere doğru zorlukla ilerlerken inatçı rüzgara doğru eğiliyor, yüzlerini kumlardan uzağa çeviriyorlardı. Painter bir an durdu, sonunda Ubar'a varmışlardı, ne bulacaklardı? Kuzeyde yükselen tehlikeye bakıyorlardı. Kum fırtınası ufku doldurarak dünyanın geri kalanını siliyordu. Painter bakmaya devam ederken çölün büyük kısmının fırtınanın içinde kaldığını görebiliyordu. Fırtınanın kumla buluştuğu yerde statik elektrik cızırdayarak dans ediyordu. Oldukça büyük akımın bir kum tepesine boşaldığını seyretti. Akım birkaç dakika içinde soldu. Kumun içine süzülmüş gibi gözden kayboldu. Painter nefesini tuttu, neye tanık olduğunu biliyordu. Yıldırım küresi. British Museum'daki meteoru tutuşturan yıldırım küresi gibi. Bir halka oluşturdular. Omzunda konuşan ses onu irkiltti. Kumların mavi ecinlisi dedi Barak, aynı doğa olayını fark ederek. Fırtınalar her zaman ecinlileri getirir. Painter Barak'a baktı. Onun gördüklerinin gerçekten kötü ruhlar olduğuna mı, yoksa yalnızca böyle olayları açıklamak için anlatılan hikayeler olduğuna mı inandığını merak ediyordu. Barak onun sorusunu anlamış gibiydi. Ne olurlarsa olsunlar, hiç iyi olmazlar. Diğerlerinin peşinden tepeden aşağıya indi. Painter uzun bir süre boyunca devasa fırtınayı incelerken gözleri esen kumlardan yandı. Fırtına daha yeni başlıyordu. Yamaçtan aşağıya inerken bakışları doğuya yöneldi. Hiçbir şey kıpırdamıyordu. Kum tepeleri her şeyi gizliyordu. Engin bir deniz gibi. Ama Cassandra ve ekibi orada bekliyordu. Köpek balıkları gibi. Dönüyor, dönüyor.
35. ayının sonu. Sayfa 464.